Ayrım 23, sayfa 239. Sabahattin Ali'nin mahkemesi. İstanbul'da Tan Gazetesi ile aynı zamanda Ankara'da yayınlanan Yurt ve Dünya, Adımlar dergileri de ırkçılara, faşistlere karşı savaşıyordu. Hıfzı Oğuz Bekata ile Samet Ağaoğlu'nun çıkardıkları Anadolucu Eğilimli Çığır dergisinde yukarıda adı geçen dergi sahiplerine karşı şiddetli hücumlara geçtiler. Yurt ve Dünya'yı, Adımları Amerikancılıkla suçlandırdılar. Anadolucu, Turancı fikir akımlarıyla Yurt ve Dünya, Adımlar dergileri kapanmak zorunda kaldılar. Bu olayı dergi kurucularından Pertev N. Boratav bana şöyle anlattı. O sıra Marif vekili olan Hasan Ali Yücel, Yurt ve Dünya'nın sahibi olarak beni, Adımların sahibi olarak da Behice Boran'ı makamına çağırdı. Provokasyonlara meydan vermemek, marif politikasında yapılacak mühim işlerin engellenmesini önlemek için bizden mecmualarımızın kapatılmasını istedi. Bunun sadece bir tavsiyeden ibaret olduğunu belirtti. Biz de kabul ettik. Böylece her iki mecmua kendi kendilerini kapadılar. Bu iki dergiye karşı yapılan polemikler, hücumlar, Turancıların ve Anadolucuların organları olan şair Orhan Seyfi'nin yayınladığı Çınaraltı, Anadolucu grubun yayınladığı Çığır, tanınmış türkücülerden Reha Oğuz Türkkan'ın yayınladığı Ergenekon dergilerinden geliyordu. Ama meclis kulislerinde her iki dergiye karşı bir kontrol hazırlıkları olduğunu duyuyorduk. Gayretkeş, Halk Partisi mebuslarından Anadolucu grup diye gösterilebilecek kimseler, Reşat Şemsettin Sirer, Şevket Raşit Hatipoğlu, parantez içinde eski Ziraat Bakanı, etrafında toplanmışlar ve hazırlıklara girişmişlerdi. Aleyhimizde en çok yaygara yapanlardan biri Fahri Ecevit idi. Parantez içinde şimdiki Halk Partisi'nin ortanın solu akımını yürüten Bülent Ecevit'in babası. Irkçılar, Anadolucularla ilericiler arasında devam eden bu tartışmalar sırasında ırkçıların başı olan Nihal Atsız'ın Şükrü Saracoğlu'na yazdığı açık mektup kendi dergilerinde yayınlandı. Sabahattin Ali bu mektupta kendi aleyhine yapılan hakaretler yüzünden Nihal Atsız aleyhine bir dava açtı. Bu sıralarda Sabahattin Ali Devlet Konservatuvarı'nda rejisör asistanı olarak çalışıyordu. Sabahattin mahkeme bittikten epey sonra İstanbul'a gelmişti. Mahkeme safhasını bana şöyle anlattı. Yargılamanın görüleceği gün mahkeme binasının bulunduğu yeri atlı polisler sarmıştı. Hadise çıkmasından korkuyorlardı. Fakat ırkçılar bu muhakemeyi fırsat bilerek oyunlarını oynamaya karar vermişlerdi. Mahkeme salonuna sızan bir sürü sağcı, faşist birdenbire salonda gösteri yapmaya başladı. Yargıç celseyi tatil etmek istiyordu. Irkçılar hemen İstiklal Marşı söylemeye başladılar. Tabii yargıç da sesini çıkaramadı. İçeride, dışarıda müthiş bir gürültü vardı. Ben tehlikenin azametini anladım. Bereket versin mahkeme binanın birinci katındaydı. Pencereden atladım, zor bela kendimi kurtarabildim. Sabahattin bu hikayeyi anlatıyor, ikide bir fişek gibi yerinden fırlıyor, kahkahalarla gülerek başından geçenleri anlatıyordu. Faşistlerin oyunu bitmedi dedi. En büyük destekleri Saraçoğlu'dur. Hepimizin çok dikkatli olması gerektir. Sabahattin'e muhakemeden sonra da hücumlar devam ediyordu. Hatta kendisini öldürmeye bile teşebbüs etmişlerdi. Sabahattin'e yapılan saldırının hikayesinde Pertev Boratav'ın eşi Hayrünisa'dan şöyle dinledim. Devlet Konservatuvarı talebeleri bazı geceler Halk Evi binasının tiyatro salonunda temsil verirlerdi. Sabahattin Ali Almanya'dan getirilen rejisör Ebert'in asistanı olarak her geceki temsillerde bulunmaya mecburdu. Ben de mektebin hocası olarak bu temsillere giderdim. Pertev'le ben Sabahattin'in muhakemesinden sonra onu merak ettiğimiz için o gece tiyatroya gitmeden önce evine uğradık. Oturduğu ev Kızılay'daydı. Onu aldık. Üçümüz yürüye yürüye Halk Evi'ne doğru gitmeye karar verdik. Sabahattin bize heyecanla gündüzki olayı anlatıyor, ara sıra kahkahalar atıyor, kendini günün kahramanı gibi görmekten adeta hoşlanıyordu. Keyifliydi. Ara sıra sağcılara atıp tutuyordu. Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinin önüne geldik. Yandaki karanlık kestirme yoldan Halk Evi'ne doğru yürümeye başladık. Birdenbire önümüze kocaman bir taş düştü. Arkadan bir ikincisi Sabahattin'in omzuna değerek fırladı. Sabahattin birdenbire döndü. Ne demeye kalmadı, bir üçüncü taş geldi. Nasıl oldu bilmiyorum. O küçük boyu ile Sabahattin bir fişek gibi atıldı. Bütün kuvvetiyle geriye doğru koşmaya başlayınca fakülte bahçesinin şimşirleri arasından bir insan da koşmaya başladı. Sabahattin onu yakalamak için bütün kuvvetini sarf ediyordu. Tabii Sabahattin'e bir şey olmasın diye pertevde koşmaya başladı. Arkadan ben de. Atatürk bulvarının öte tarafına geçmiştik. Baktık Sabahattin birini yakalamış, ayakları kolları ile bütün hızıyla yakaladığını dövüyordu. Pertevde Sabahattin'in kollarını tutup bir hadise çıkmasına engel olmak istiyordu. Bir hayli sürdü bu böyle. 10 adım ötede ufak bir polis kulübesi vardı. Oradan polisler koştular. Sabahattin'e saldıranın Osman Yüksel adında bir genç olduğu anlaşıldı. Dipnot. Osman Yüksel eski ırkçılardandır. 1964'te Adalet Partisi'nden mebus çıkmış, daha sonraları partiden atılmıştır. Osman Yüksel polislerin yanında kendini emin hissedince bir yumruk atarak Sabahattin'in gözlüklerini kırdı. Polisler Osman'ı o gece karakola götürdüler. Ertesi gün dördümüz cürmü meşrut mahkemesine düştük. Halbuki zavallı Pertev'in ayırmak istemekten başka bir rolü yoktu. Hakim ikisine de ufak bir ceza verdi. Fakat biri taş atmaktan suçlu, diğeri dövmekten. Karşılıklı suçlu olduklarından ceza karşılıklı tecil edildi. Bu hikayeden de anlaşıldığı gibi ırkçılar, faşistler daha o zaman Sabahattin'i savaş alanından uzaklaştırmak için öldürmeye dahi hazırdılar. Bu olaylar 1948'de Sabahattin'i öldürme teşebbüslerinin bir başlangıcıydı. Dipnot 1. Sabahattin'in öldürülmesi olayını aşağıda anlatacağım. 1944'ten sonra ilericilere yapılan hücumlar şiddetini arttırdı. Çünkü San Francisco Anlaşması'ndan hükümetin Atlantik Beyannamesini imzalamasından sonra ilericilere nispi bir hürriyet verilmişti. Çeşitli ilerici dergiler çıkıyor, memleket konuları biraz daha serbest konuşuluyordu. Fakat hükümet bu ilerici akımları önlemek için faşistleri bir alet olarak kullanıyor, dolambaçlı yollardan bu hareketi önlemeye çalışıyordu. Sayfa 243. Yazı yazmaktan men edildim. Tan gazetesi 1941 senesinin başlarında herhangi bir sebeple geçici olarak kapatılmıştı. Ahmet Emin Yalman devlet adamlarıyla görüşmek, Tan'ın açılmasını sağlamak emeliyle Ankara'ya gitmişti. Bir akşam gece yarısından sonra yataklarımızda uyurken telefon çaldı. Ahmet Emin Ankara'dan telefon ediyordu. Zekeriya ile uzun uzun konuştular. Ahmet Emin Tan gazetesinin açılmasını sağladığını, ancak bunun bir şarta bağlı olduğunu söylüyordu. Şart da şu, Sabiha Hanım Tan'a yazı yazmayacak. Gazetenin açılmasını sağlamak için Zekeriya bu şartı hemen kabul etti. Şükrü Kaya'nın bana karşı olan düşüncelerini biliyordum. Fakat beni yazı yazmaktan men etmek için hangi sebeplere dayanıyordu? Ahmet Emin Ankara'dan döndü. Odamda çalışıyordum. Yanıma geldi. Sizin için Şükrü Kaya ile uzun boylu tartıştım. Fakat o dış politika yazılarının ağır bir üslupla yazıldığını söylüyor. Faşizme Almanya'ya çatmanız hoşlarına gitmiyor. Biz Almanya ile anlaşma yaptık. Bu sırada Almanya'ya çatmak doğru olmaz. Biz İngiltere ile müttefikiz. Sabiha Hanım, İngilizlerin emperyalist politikasını sert bir lisanla tenkit ediyor. Sovyet emperyalizmini savunuyor. Bu sebeple bir müddet yazmaması daha doğru olur diyor. Biz de Tan'ı kurtarmak için sizi feda ettik dedi. İyi yapmışsınız dedim. Şüphe yok ki Tan'ın mutlaka çıkması lazım. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'ya bir mektup yazdım. Anayasanın bana verdiği yazı yazma hürriyetini elimden almak için kanunların hangi maddesine dayandığını sordum. Bu konuların bugünlerde tartışılmasını hükümet uygun görmüyorsa ancak bana tavsiyelerde bulunabilir. İngiltere müttefikimiz olabilir. İngiltere'nin emperyalist politikası İngiliz basınında tenkit edilmiyor mu? Almanya ile bir anlaşmaya varılabilir. Faşizmin dünya halklarına getirdiği, getireceği faciaları yazmak neden Türkiye'nin menfaatlerine aykırı sayılır? Sovyet emperyalizmine gelince, ben buna inanmıyorum. Milli Kurtuluş Savaşı'nda bize maddi manevi yardım eden, Osmanlı İmparatorluğu ile Çarlık Rusyası arasında imzalanan kapitülasyonları yırtan Sovyetler Birliği olmuştur. Atatürk Sovyetler dostluğunu dış politikasına esas olarak koymuştu. Eğer dediğiniz gibi bir gün Sovyetler bize saldıracak olursa, o zaman ben onlara da karşı olurum. İngiliz Toriler, Hitler, Mussolini, Bu komünizm düşmanlığını, Sovyet düşmanlığını yayarak insanlığı ikinci bir dünya harbine sürüklediler. Ben yalnız Türkiye'nin değil bütün insanlığın harp faciasından, faşizm barbarlığından kurtulması için yazıyorum. Fakat madem ki yazı yazmaklığımı istemiyorsunuz, yazmayacağım. Bir gün yazdıklarımın doğru olduğuna sizin de inanacağınızı umuyorum. Yazı hürriyetimin bir an önce verilmesini diliyorum dedim. Şükrü Kaya bu mektuba cevap vermedi. Kendimi bir boşlukta hissediyordum. Harbe, faşizme karşı savaşacağımız en önemli bir zamanda hürriyetimi kaybetmiştim. Zamanımı boş geçirmemek için bir kitap yazmaya karar verdim. Faşizmin ne şartlar altında doğduğunu, İngiliz, Fransız emperyalizminin, Hitler Almanyası'nın harp gücünü nasıl arttırdığını, harbi Sovyetlere çevirmek için oynadıkları oyunları dile getiren bir kitap yazdım. Bu kitap tabii o günkü şartlar içinde neşredilemezdi. Marksist eserlerin tercümesine devam ettim. Lenin'in Emperyalizm, Kapitalizmin Son Safhasıdır adlı eserini, Stalin'in Leninizm Problemleri adlı eserini Türkçe'ye çevirdim. Bu tercümeler de neşredilemezdi. 1950'de memleketten çıkarken bu eserleri ağabeyim Neşat Deriş'e bırakmıştım. Ağabeyim 1956'da öldü. Şimdi bu kitapların kimin elinde olduğunu bilmiyorum. Yazı yazma hürriyetimin elimden alınmasından epeyce zaman geçmişti. Bir akşam deniz kulübünün deniz üstündeki taraçasında bazı arkadaşlarla beraber oturuyordum. Deniz kulübü Moda'da büyük zenginlerin, aydınların, devlet adamlarının devam ettiği bir yerdi. Şükrü Kaya Atatürk'ün en yakınlarından Kılıç Ali ile beraber kulübe geldiler. Şükrü Kaya bizim masanın yanından geçerken hepimize selam verdi. Ellerimizi sıktı. Oturmasını teklif ettik. Hiç reddetmeden oturdu. İngilizlerin, Fransızların zaafından konuşuyorduk. O, Almanların bu harpten muzaffer çıkamayacaklarına inanıyordu. Amerika bu harbe girecektir. O girdikten sonra Almanların kazanma şansları azalır. Faşizm Avrupa'da kök tutamayacaktır diyordu. O halde beni yazmaktan ne diye men ettiniz dedim. Cevap verdi. Sen o yazıları yazdığın zaman biz Almanya ile bir anlaşma yolu arıyorduk. Zamansız yazılardı. Daha zamanı gelmedi mi? Ben yazı hürriyetime ne zaman kavuşacağım? Yaz dedi ama dış politika meselelerine dokunma. Buz tabakası kırılmıştı. Artık Tan'da yazı yazabilirdim. Ben Tan'daki görüşler başlıklı fıkra köşeme döndüm. Bir İçişleri Bakanı'nın kişinin hürriyetini istediği zaman elinden aldığı, istediği zaman verdiği bir devirdi bu. Sayfa 246. Almanya Sovyetlere saldırıyor. 1941 yılının 22 Haziran'ında faşist Almanya harp ilan etmeden Sovyet sistemini yıkmak, doğuya doğru yayılmak için Sovyetler Birliği'ne hücum etti. Aralarında saldırmazlık paktı olduğu halde milletler arası kanunlara aykırı olarak Sovyet sınırlarına dayandı. Alman orduları Sovyetler Birliği'nin batı sınırında toplandı. Kuzeyden Karadeniz'e kadar uzanan hudutlarda saldırılara başladı. Harbin ağırlık merkezi doğuya döndü. Sovyet-Alman harbi başladığı zaman Bursa'da Kaplıcalar'daydım. Haberi radyoda dinler dinlemez Bursa hapishanesinde yatan Nazım Hikmet'e telefon açtım, haberi verdim. Nazım şaşırmıştı. Eceli gelen köpek cami duvarına işer dedi. Ertesi gün hapishanede kendisini ziyarete gittim. Hapishane müdürünün odasında buluştuk. Nazım odada bir aşağı bir yukarı geziniyor. İşte şimdi Almanya'nın işi bitmiştir. Moskova'nın önüne kadar gelse dahi sonunda mağlup olacaktır diyordu. Nazım Sovyet insanının gücüne, zorluklar karşısında yılmayan iradesine güveniyordu. Olaylar bu görüşü doğruladı. Alman-Sovyet harbinin Türkiye'nin dış politikası üzerinde önemli bir etkisi oldu. 22 Haziran'da Anadolu Ajansı hükümetin resmi tebliğini yayınladı. Cumhuriyet hükümeti Almanya ve Sovyetler Birliği arasındaki harp dolayısıyla hasıl olan durum karşısında Türkiye'nin tarafsızlığını ilana karar vermiştir. Artık Saraçoğlu'nun önce söylediği gibi yalnız harp dışı değil aynı zamanda tarafsızlık. Bu Türkiye'nin dış politikasında çok önemli bir değişmeydi. Bu değişiklik İngiliz hükümetini tedirgin etmişti. 30 Haziran'da Anadolu Ajansı Fransız Ajansı'na atfen şu haberi veriyordu. İngiliz Dışişleri Bakanı Eden ile Türkiye Büyükelçisi Tevfik Rüştü Aras ve Sovyetler Birliği Büyükelçisi Mayıski arasında önemli bir toplantı yapılmıştır. Von Papen'in Alman kıtalarının Kafkasya'ya doğru Türkiye'den geçmesini temin için Türkiye'ye Gürcistan ile Kafkasya'da Müslümanlarla meskun toprakların verilmesi vaadiyle yeni manevralar çevirmesinden endişe edilmektedir. Mr. Eden, Türkiye'nin Rus-Alman harbinde tam bir tarafsızlıktan çıkarak herhangi bir suretle Alman davasına yardım etmesinin İngiliz-Türk dostluğunun ruhuna uygun düşmeyeceğini Tevfik Rüştü Aras'a izah etmiştir. İngiliz hükümeti Hitler'in Avrupa'daki başarılarından sonra Sovyetlere saldırması karşısında politikasını değiştirmek zorunda kalmıştı. Almanların bu bölgedeki zaferi Alman ordusunun kudreti karşısında Batı emperyalistlerini daha zor duruma düşürecekti. Bu sebeple İngiltere hükümeti 1941 yılının Haziran ayında Almanya'ya karşı Sovyetlere yardıma hazır olduğunu ilan etti. 24 Haziran'da Amerikan hükümeti aynı şekilde beyanatta bulundu. Böylece dünyanın en büyük iki kapitalist devleti Alman faşizmine karşı yapılan savaşta Sovyetlerle aynı cephede yer aldılar. İngiltere ve Amerika'yı bu karara sevk eden sebeplerden biri de harpten önce İngiltere, Fransa, Amerika ile Almanya arasındaki keskin zıddiyetlerin harbin seyri içinde daha da kesinleşmiş olmasıydı. Bu sıralarda Almanya hemen de bütün Batı Avrupa'yı istila etmişti. Şimdi İngiliz adalarını tehdit ediyordu. Alman istilası altına giren devletler faşist sürülerini memleketlerinden çıkarmaya muktedir değillerdi. İngiliz ve Amerikan idareci çevreleri Hitler ordusunun bel kemiğini ancak Sovyet ordularının kırabileceğini, Almanya'nın dünyaya hakim olmasını önleyeceğini anlamışlardı. Bu sebeple İngiltere ve Amerika'nın müşterek düşmana karşı Sovyetlerle birleşmekte faydaları vardı. Bu birleşme İngiltere ve Amerika'nın Sovyetler Birliği'ne karşı besledikleri düşmanlıktan vazgeçtikleri manasına gelmezdi. Amerika'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı olan Truman, Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne saldırdığı günün ertesi şöyle demişti: "Eğer Almanya'nın kazandığını görürsek Rusya'ya yardım etmeliyiz. Eğer Rusların kazandığını görürsek Almanya'ya yardım etmeliyiz. İkisi de mümkün olduğu kadar çok birbirlerini öldürsünler." İngiliz ve Amerikan hükümetleri halklarının baskısı altındaydılar. İki memleket halkları da Sovyetlere yardım için mitingler yapıyorlardı. 1941 sonunda iki emperyalist devlet arasında Hitler'e karşı bir birlik kuruldu. Bu birleşme faşizme karşı olan bütün demokratik kuvvetlerin sempatisini kazanmıştı. İngiltere ve Amerika'nın faşist Almanya'ya karşı birleştikleri bu günlerde Türkiye'de aksi rüzgarlar esiyordu. Alman-Türk ittifakından ve Almanya'nın zaferinden sonra gazeteler bir taraftan İngiliz-Türk ittifakından söz açıyor, öte yandan iç sayfalarında Alman zaferlerini şişiriyor, Sovyetlerin cephelerde geri çekilmesini sevinçle karşılıyorlardı. Bazı gazetelerde Napolyon'un hayatı, Rusya seferi tefrika ediliyor, Fransa'ya, Fransız inkılabına, Sovyet inkılabına çatan yazılar çıkıyordu. Fransa'ya hıyanet eden Mareşal Petain, Laval birer kahraman olarak gösteriliyordu. Bu propagandalara karşı Tan'da antifaşist kampanyayı kuvvetlendirdik. O günlerde Tan'ın yazı kadrosu genişletilmişti. Sadrettin Celal, Sabahattin Ali, Sadri Ertem, Naci Sadullah, Burhan Arpat ve diğer birçok sol yazarlar Tan'da yazı yazıyorlardı. Ben Şükrü Kaya'nın tembihlerine rağmen fıkra sütunumda ve imzasız olarak gazetenin iç sayfalarında faşizme karşı makaleler yazıyordum. Türkiye'deki faşist takımlardan İngiliz ve Amerikan hükümetleri de memnun değildiler. Hükümet üzerinde baskı yapıyorlardı. Bu sebeple hükümet faşizm aleyhine olan bu yazılara artık dokunmaktan çekiniyordu. Biz bundan faydalanarak ve susturulmadan kampanyamıza devam ediyorduk.